seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin, merhaba.
Merhaba, merhaba, nasılsınız?
Günaydın.
Gayet günaydın. Seni sormalı.
Zor bir haftaydı. Annemin sağlığı benim sonunda. Ben bu bütün bir yazı biraz izole bir yerde geçirdim. Ne güzel diyeceksiniz doğanın içinde ama kendi zorlukları olan birazcık enteresan bir yerde, öyle diyebilirim.
Evet.
Aile evi. Şimdi daha... şehrin içinde olmanın ve daha işte o taşınmanın biraz etkisi altındayım. Öyle söyleyeyim. O bakımdan zor bir güç bir haftaydı. Ama sizinkiler kadar güç olmasın. Önemli olan Ömer Madra'nın çok daha şen şakrak bir sesle aramızda olması. O bana yetiyor. O yorgunluğumu, üstümdeki yükleri alan şey yani, hakikaten de. Bu hafta biraz bu genişleme konusundan bahsetmek istiyorum ve Avrupa'yla gene önemli bir haftamızdı. Ben Avrupa Birliği üzerine çalışıyorum ve yazıyorum ağırlıklı olarak son zamanlarda, malum. Konu sıkıntısı çekmiyorum açıkçası. Yazacak pek güzel şeyler yok ama, ya da üzerine düşünecek. Ama konu bol. Fazla kendini okutuyor mu, o konuda emin değilim. Yani Avrupa Birliği ile ilgili bir herhalde yorgunluğumuz var genel olarak. Benim hissettiğim şu anki fiziksel yorgunluğun ruhsal boyutu herhalde daha çok kamuoyunda ve hepimizde hayal kırıklıklarıyla vesaire Avrupa konusunda yansıyor. Ama bir yandan da bir şekilde Avrupa Birliği'ni veyahut da Avrupa ile ilişkileri gene de en önemli çıkışımız olarak görüyoruz. Bu hiç değişmedi. Şimdiye kadar Türkiye'nin kamuoyu algısında birçok şey değişti. Birçok şey inişli çıkışlı oldu. Ama bir şekilde Avrupa Birliği orada bir bizim için kutup yıldızı gibi diyelim. Ve doğru yönün neresi olduğunu gösteren bir pusula gibi duruyor. Ve daha çok da Avrupa Birliği'nin parçası olmak istiyoruz. Arada işte Orta Doğu ile ilişkiler gelişebilir, Türkiye daha bağımsız hareket ediyor olabilir, Çin ile ilişkiler gelişebilir, Rusya ile gelişebilir ve genel Batı ittifakının belki çerçeveleri dışına çıkarak hareket edebilir Türkiye. İnsanlar bunu destekliyorlar. Fakat aynı zamanda Avrupa Birliği ile de ilişkilerin kopmasını veya tavsamasını da istemiyorlar. Fakat bu ayki ilerleme veya ilerleyememe, bu haftaki daha doğrusu bu yılki, bu hafta açıklanan bu yılki, tam güzel bir şekilde ifade edersem, ilerleme raporunda hiç tabii ki hoş şeyler yok. Acaba niye?
Evet.
Malum. Türkiye'de olan bitenler yüzünden. Fakat Avrupa Birliği belki pozitif tarafından bakmaya çalışırsak, genişleme ile ilgili iradesini sürdürmeye çalışıyor. Demek ki aslında Türkiye'den pozitif bir takım hamleler gelse, Avrupa Birliği'nden de bunun karşılığı gelmek zorunda olacak. Çünkü ben genişleme ile ilgili açıkçası artık yavaş yavaş daha soğuk bir tavır bekliyordum Avrupa Birliği'nden bütün genişleme hamlesiyle ilgili, ama Batı Balkanlara doğru Makedonya'yı Arnavutluğu içine alacak şekilde genişlemek Avrupa Birliği'nin çok da tahayyülünün dışında değil. Şu bakımdan bunlar önemli. Yani şimdi komisyonun gene bu zamanki komisyonun veya Avrupa Birliği'nin genel olarak şimdi ön planında gördüğümüz figürler, ülkelerin negatif tavırları olabilir genişlemeye karşı. Bu da çok önemli elbette. Veyahut da işte başka bir takım şeyler olabilir ki bu komisyonun, bu Avrupa Birliği'nin komisyonun aslında Ursula von der Leyen'in başkanlık ettiği çok da öyle negatif bir bakış olduğunu söyleyemeyiz. Hep aslında pozitif mesajlar vermeye çalıştılar genişlemeyle ilgili. Arnavutluk mesela bir takım badireler atlattığında, işte orada deprem yaşanmasından tutun başka sıkıntılara vesaire, her zaman Avrupa Birliği'nden genişlemenin vizyonlarında olduğuna dair bir mesaj geldi. Bu sefer de yani bu taahhütler, yani insan, benim aslında söylemeye çalıştığım şöyle, yani bu bireylerden veyahut da ülkelerin tavrından, aktörlerin tavrından çok daha önemli bir şey Avrupa Birliği'nin verdiği kağıt üstündeki taahhütler. Asıl önemli olan bunlar. Çünkü bunlar Avrupa Birliği işte bütün hataları, eksiklikleri, sevmediğimiz yanlarına rağmen kağıt üstünde bir şeye evet dediği zaman bu onun için bağlayıcı hale geliyor. Elbette ki bu sözler veya hukuka uyma hali orada da aşındı mı? Evet, aşındı diyebiliriz, eleştirebiliriz ama bizim kendimizin hali o kadar kaydı ki şirazesi bu konularda, Avrupa Birliği'nin gene de sözlerine sadık kaldığını, bir şey ağzından çıkınca veya işte kağıda dökülünce daha doğrusu onun taahhüt olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. O yüzden ben bu genişleme raporunu önemsedim ve Türkiye için de aslında bir ümit gördüm. Yani bütün Batı Balkanların aslında hala Avrupa'nın parçası olmak için çok da ciddi bir şansı var. Özellikle Arnavutluk ve tabii ki de Kuzey Makedonya. Makedonya derken
Kuzey işte Makedonya.
Evet. Yunanistan'da kızarlar. Şimdi hala o konu, biliyorsunuz mesele. Bunun için özellikle Arnavutluğun, ki işte hep o Hristiyan kulübü meselesi var ya Avrupa Birliği ile ilgili, malum. Hep üstüne konuşulan, aslında bizi istemiyorlar çünkü böyle gibi. Orada işte Arnavutluğun olması özellikle önemli tabii ki. Ve tabii daha önceki programlarda da biraz bahsettik. Bütün bu Avrupa Birliği'nin son zamanlardaki Avrupa ilkeleri tahayyülünde biraz fazla batıcı bir ton şekillenmeye başlamıştı. Hep bunu konuştuk, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Şimdi burada o yüzden Arnavutluk farklı bir ton, özellikle genel olarak Balkanlar farklı bir ton katıyor işin içine. Bunu da ben gerçekten önemsiyorum.
Evet. Bu arada, Kuzey Makedonya meselesi çok şey yapılıyor değil mi? Bayağı ciddi bir sorun yaratıyor aslında Yunanistan'la Makedonya arasında.
Çipras rejimi çözdü ama. Evet. Çipras rejimi diyor. Şaka yapıyorum tabii. Bu, ben Yunanistan derken Selanik'te yaşadığım dönemlerde, ki hala orada bağlarım sürüyor. Orada işte Çipras'tan pek hoşlanmıyorlardı. Özellikle bu Makedonya konusu orayı etkiliyor. Hep o zamanki programlarımızda da konuşmuştuk. Hatta orada o kadar hoşlanmıyorlardı ki Alexis Çipras ve Syriza'dan, Çipras rejimi altında yaşıyoruz diyorlardı. Daha önce geçen yıllarda nakletmiştim, şimdi hatırlatayım. Yani zavallı Yunanistan'da Çipras rejimi
evet. Gitti ben, şimdi. Benim de ilginç bir şeyim oldu. Ben de onu nakledeyim bari bu fırsat gelmişken. Film festivali sırasında çok olağanüstü bir film yapan bir Makedon film ekibinin kameramanı, görsel yönetmeni daha doğrusu ile oturuyor konuşurken, Yunanistan'da bir konferans verdiğini, bu filmle ilgili filan da konuşmalar yaptığını, harika bir filmdi, söyledi. Peki sen neredensin diye ahbap olduk. Ne diyorsun sen diye sorduk. Makedonya demiyorsun da filan. Ben Kuzey Makedonya'nın güneyinden geliyorum diyormuş.
o sorunu çözmüş. Bu çözmüş durumu yani. Valla evet, yani iyice karışıklaştırarak kafada böyle nedir?
Neresinden? Kuzey Makedonya'nın güney batısından geliyorum diyormuş.
Evet ya, yani bu burada ama gene de onda bile kavga çıkar. Ne kadar kafa karıştırıcı oldu. Orası mıydı, burası evet, mıydı, evet. Neydi, ne söylüyordu falan. Çünkü bu Makedonya konusu hakikaten hassas. Yani şimdi araya başka konular girdi ve biz tabii ki aslında Makedonya'nın, Kuzey Makedonya'nın tırnak içinde şansı olduk. Artık bir Türkiye meselesi var, konuşulacak sabah akşam. Bir Sparta ruhu gelişiyor Yunanistan'da, malum, Türkiye'ye karşı. Şimdi daha yeni bu sabah mesela bir yazı gördüm. Türkiye yeni İran mı olacak diye, mesela bir Yunanistan'da kaynaktan. Şimdi bu Spartalılar ve Perslere karşı işte savaşları vesaire bir şey tekrardan anılarda böyle öyle bir canlanıyor ki Yunanistan'da. Anılarda dediğim aslında yani bütün bu kültürel hazinede, tarihsel hafızada demek lazım. Biraz önce bahsettiğim o Avrupa değerleri ve ilkeleri de maalesef işte gene antik Yunan'a dayandırılan Batı medeniyeti ve oradan işte bir o değerlerin oradan filizlendiğine ilişkin bir şeydi. Şimdi bunlar çok yanlış 21. yüzyılda. Hep söylüyorum bunu, ne kadar vurgulasam açıkçası az. Çünkü 21. yüzyılda o kadar çoklu artık farklı kültürlerin değerlerinin, kıymetlerinin anlaşıldığı bir zamanda olmamız gerekiyor ki hala geriye gidip böyle arkaik şeylerle karşılaşmak beni üzüyor. Tabii bu
hayır,
Türkiye
hayır,
meselesini.
Hayır, olmaz, olmaz. Ben buna katılmıyorum. Yunanistan'a bu sırada laf edilemez. Altın Şafak davası sonuçlandı.
Doğru.
60 bin kişi onlar katılmış ve Nürnberg'den bu yana aslında gerçekten görülmemiş bir başarı bence bu.
Evet.
Faşistleri mahkum ettiler, Nazileri yani. İlginç. O sırada, bu sırada Yunanistan'a laf etmiyoruz.
Ya Yunanistan'ı hakikaten bu konuda takdir etmek lazım. Çünkü Altın evet. Şafak o korkunç ekonomik kriz döneminde giderek yükselmiş. Yani her zaman Avrupa'da bu sağ popülist partilerin çıkışını ekonomik sebeplere bağlayamayız. Başta bunu yapan çok oldu. İlk yükselişlerinde vesaire. Ama bunu gerçekten böyle olduğu her yerde söylenemez. Bazı yerlerde de bu partiler gerçekten destek kazandılar. Herhangi bir ekonomik sebep olmadan, bu net bir şey. Veya
ve cinayetler işlediler ya koskoca. Evet. Yani insanları tokatladılar televizyonda ve bayağı cinayetler. Tabii. Pakistanlı galiba, Bangladeşli falan meyve satıcı, seyyar satıcıları falan öldürdüler. Bir de tabii rapçi.
Evet.
İyi öldürdüler yani.
Altın Şafak hakikaten bir kara lekeydi Yunanistan'ın tarihinde. Hem yargılanması çok çok önemli. Aslında kökleri tabii ki bu ekonomik krizden vesaire çok daha geriye gidiyor. 1985'e gidiyor. Yaklaşık 35 yıllık, hatta kurumsallaşmasını geçtik tabii ki 40 yıllık ve daha öncesine dayanan tarihleri var. Yunanistan'ın da 2. Dünya Savaşı'nda bazı yerlerinde, Selanik gibi gene özellikle, aslında çok karanlık şeyler de yaşanmış. Bir yanda elbette ki bir direniş var vesaire, ama aynı zamanda tamamen ayrımcılık ve ırkçılık üzerinden yeni bir işbirliği de yaşanmış maalesef. Şimdi burada yani bu Altın Şafak'ın en feci hali, milliyetçiliğin en feci hali olarak ve ölümcül hali olarak yeşermesi, işte siyaseten kendine temsil hakkı bulması, Avrupa'daki aşırı sağ partilerin ve genel olarak da popülist sağ partilerin, tabii ki hepsinin içerdiği tehlikeler var. Siyasete yönelik olarak, topluma olarak, yönelik olarak, ama en tehlikelilerinden biriydi hakikaten de. En karanlık olanlarından biriydi. Ya burada hem kendisine yönelik bir takım böyle enteresan, tuhaf üyelerine yönelik bir takım silahlı çatışma ve ölüm olayları oldu, vurulma vesaire gibi. Ve onun dışında ama ayrıca da özellikle bu mülteci krizinden sonra onlarla da ilgili bayağı ciddi şiddet olayları yaşandı. Nazizm suçlaması Altın Şafak'a yönelik hiç de öyle üstü kapalı falan bir şey değil. Alenen Naziliği aslında sahiplenen logosundan tutun, genel olarak bütün tavırlarına ve söylemlerine, her tarafında Altın Şafak'ın Nazilik ve Nazi sempatizanlığını okumak, görmek mümkündü. Ve dediğim gibi yani bütün o milliyetçiliğin karanlık tarafının aktığı, yani sadece İkinci Dünya Savaşı'nın o Nazilerin yükselişine vesaire bir öykünmek değil. Onun ötesinde
yok,
de
yok, doğrudan, çok ötesinde
milliyetçiliğin ne varsa yani en beter taraflarını bünyesine toplamış bir
yapıydı. Yani Pavlos Fisas'ı evet. işte rapçi ve çok anti faşist bilinen 33 yaşındaki Pablo Fisas'ı öldürdüler. Hem de böyle 25-30 kişinin bıçaklarla toplu saldırısında. Fakat işte annesi Fisa'nın da, Magda Fisa'nın da sonunda oğlum
evet
kazandın demesi de müthiş bir şeydi yani.
Evet. Ya bir
oğlum anam, başardın evet. dedi yani.
Evet. Evet. Yani çok hazin ağır şeyler yaşandı aslında tabii ki. Altın Şafak'la ilgili olarak. Bir de tabii ki Bosna Savaşı'nda gidip savaşıp orada da Sırp milisler arasına katıldıkları ile ilgili de ciddi iddialar var. Yani bilgiler var. İddia demeyeyim artık. Gayet net evet, bilgiler evet. var. Srebrenica katliamına da katıldıklarına dair bu milislerin hatta bazı birkaç milisin Altın Şafak kökenli Altın Şafak'ın sonrasında oluşan yapısının içinde olacağı işte o gruptan insanlar bunu da yaptılar. Dolayısıyla şimdi bu savaşların içinde yer alıyor olmak işte o çok o milis güçlerin oluşuyor olması çok karanlık bir şey ve yıllar yıllar aslında onları temizleyemiyorsunuz tam olarak. Bir kere ortaya çıktılar mı? Ve sonradan işte legal yapılar altında faaliyet göstermeleri işte o asıl büyük mesele. Yani bunları niye söylüyorum? Türkiye'de de işte Suriye Savaşı ile ilintili olarak ve ötesinde maalesef böyle yapılar, güçler var. Ve onların neye evrildiği, neye evrileceği de hep de tartışma konusu. Bu aklımızın bir köşesinde dursun. Bu haftanın evet. önemli olaylarından bir tanesi de tabii Maraş'ın açılmasıydı malum. Konuşuldu, konuşuyoruz üzerine. Fakat yani Maraş'ı aramızda görenler, uzaktan tabii görenler nasıl bir aslında acıklı yer olduğunu, hüzünlü yer olduğunu bilirler. Tamamen uzaktan sadece bakabiliyordunuz. Ben de işte Maraş'ı sadece uzaktan tabii görebilmiştim o zaman. İçine girmek mümkün değildi askeri bölge olduğu için. Şimdi kısmen açılmasıyla o savaşın yani Kıbrıs'ın bölünmesi 1974'ten beri işte o çatışmaların olduğu dönemden beri terk edilmiş haliyle. Düşünün ki insanlar normal günlük hayatlarını şu an işte bir hayat sürdürüyoruz. Kimimiz işte kahvaltı etti sabah erken veya kimimiz edecek bir işte sofra kurulu vesaire. Maraş onların yerinde bırakılıp hiç böyle dokunulmadan aynı işte mesela bir sofra tahayyül edin kurulmuş. Yiyecekler üzerinde duruyor. Belki tabakta yarım bir parça bir şey var. O haliyle bırakılıp gidildiği bir yer. Olarak anlatılıyor. İçine girmiş olanlar, görmüş olanlar, bilenler böyle anlatıyorlar. Ve şimdi o aslında savaşın bütün anılarını üzerinde taşıyan bir yerdi. Ve şimdi açılması da Kıbrıs politikasını sarsıyor. Burada tabii geçen haftalarda şuna dikkat çekmiştim. Avrupa Birliği malum bu özel toplantısını gerçekleştirdiğinde 2016 mutabakatına bir yandan bu göç mutabakatına Türkiye ile arasındaki dikkat çekmişti. Öte yandan da Kıbrıs'a da yönelik olarak, Güney Kıbrıs'a yönelik olarak da pozitif adımlar beklediklerini belirtmişlerdi. Bu çok mantıklı bir şeydi Avrupa Birliği açısından. Çünkü böylece Belarus'un malum Belarus'la ilgili herhangi bir adım atamıyordu Avrupa Birliği. Güney Kıbrıs yıllarca daha önce yaptığı gibi Avrupa Birliği'ni kilitleme, bütün kararlar konsensuslandığı için kendi oy hakkını, kendi söz hakkını kilitleme yönünde kullanarak bir kendini sesini duyurma politikasını kabul ettirme noktasındaydı. Ve Avrupa Birliği de bunu kırmak için, aşmak için Belarus'la ilgili olarak bir açıklama yapılmasının engellenmesi, bir ciddi adım atmasının engellenmesine karşılık olarak Güney Kıbrıs'a bir ödün vermiş. Ve Türkiye'ye dönüp işte Yunanistan'a karşı pozitif bir adım atıyorsan bunun aynısını Güney Kıbrıs'a karşı da yapacaksın gibi benzer. Oraya karşı da pozitif bir şeyler yapacaksın diye bir yönelime girmişti. Bu Avrupa Birliği açısından günü kurtaran, sonunda da işte hatırlarsınız Belarus'a yaptırımlar çıktı çünkü. bu toplantıdan, 1-2 Ekim'deki bu toplantıdan. Ama orada ben şeye dikkat çekmiştim. Yani Kıbrıs meselesini hiçbir zaman Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin bir şartı haline getirmek iyi bir fikir değil. Çünkü buradan hep kötü bir şeyler çıkıyor. Daha ya evet. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin bu kadar kangren olmuş olmasının, ilerleyememesinin büyük bir sebebi aslında Kıbrıs meselesinin zamanında içine itilmiş olması. Şimdi birdenbire Kıbrıs konusunda maalesef hareketlenmiş oldu Avrupa Birliği. Orada bir uyandırma aslında durumu uyuyan bir sorunu uyandırma gibi bir hata yapmış oldu. Şimdi Maraş'ın açılması var. Orada tabii ki işte bu şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri var Kıbrıs'ta. Mustafa Akıncı'nın da tekrardan seçilip seçilmeyeceği belli değil vesaire. Böyle bir sıkıntılı dönem aslında yaşanıyordu Kıbrıs'ta. Bunun üstüne Maraş'ın geliyor olması tabii her şeyi karıştırdı.
Evet yani şimdiki... 46 yıldır tamamen yerleşime de iskana da kapalı. Senin de söylediğin gibi böyle hayatın tam ortalık yerinde birden kesilmiş olduğu bir yerde askeri bölge olarak. Film gibi yani bir science fiction filmi falan gibi. Kurgu bir.
Evet. Evet ve tabii bilim ki kurgu. Bu şimdi evet evet science fiction tam dediğiniz gibi bilim kurgu romanlarından çıkmış bir yere benziyor. Tel örgülerin ardından baktığınızda dahi sanki bir hayalet yürüyüp gelecekmiş gibi veya bir korku filmi de olabilir. Öyle bir hem distopik hali var hem dediğim gibi büyülü, perili, terk edilmiş alanları andıran, geçmiş mi diyeceksiniz, gelecek mi diyeceksiniz, öyle bir yer, bir hali var hakikaten.
İkisini birden söyleyebiliriz aslında çünkü BBC'den gördüm, Demirören Haber Ajansı'na verdiği demeçte Başbakan Tatar şey demiş, bu tarihi anı mimarı filan bir yandan başbakan ama bütün dünya turizminin gözdesi. Dünya turizmcilerinin gözdesi olacak demiş. Nasıl olacağını bilmiyorum ama öyle.
Evet o zaman da öyle Kıbrıs'ta bunlar konuşuluyor. Yani zaten Maraş'ın yakınına kadar giderseniz size muhakkak bunları birileri anlatacaktır vesaire. Evet böyle projeler vardı. Turizmin gözdesi olacak falan. Turizm yok şu an ortada. Daha birkaç yıl olmayacağı da belli değil. Korona dolayısıyla.
Karantina var, evet.
Tabii Japonya'da bu arada turizm yok diyorum ya Türkiye'ye vize uygulamasına başladı. Malum Japonya hiç bu konularda son derece Türkiye tarafında bir anlamda yer alan, vize koymaya hiç niyetlenmeyen ülkelerdendi. Uzak Doğu'da böyle bir takım ülkeler var işte Kore gibi vesaire, Güney Kore gibi. Kuzey Kore değil tabii oraya zor giriyorsunuz. Zor çıkıyorsunuz ikisi bir arada. Japonya'da şimdi şöyle bir durum var. Yani oraya vizesiz gitmek mümkündü. Fakat şimdi sadece resmi pasaport sahibi olanlar girebilecek. Üstüne üstlük bir de onlar dahi turizm sebebiyle gidemeyecekler. Yani turizm Japonya'ya tamamen bitmiş durumda. Bir sonraki karar ne zaman çıkarsa artık bir buçuk yıl, iki yıl maalesef korona vakaları bittikten sonra bile bu tarz kararların etkisini görüyor olacağız. Turizm de kötü etkileniyor olacak gibime geliyor.
Olimpiyatlar yerde. Ne olacak? Olimpiyat oyunları önümüzdeki
artık onu vize alıp gitmeye çalışacaksınız. Gazeteci olarak izleyebilir Açık Radyo'dan arkadaşlarımız. Veyahut da başka bir yöntem
ya da sporcu olarak katılabiliriz. Diskçi mesela.
O zamana kadar elbette kalkabilir. Yani bunun bir tarihi yok. Benim bu spekülasyon yaptığım bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl diyorum ama ya bu tip resmi kararların bir kere alındıktan sonra çok kolay kalkmadığına hem şahidim hem hayatımda çok vize konularıyla oturum izni konularıyla bütün o bürokrasiyle çok uğraşmış biri olarak gerçekten o tarz kararlar bir kere alındı mı bir şekilde kalıcılığını sürdürüyor. Buna karşılık özgürleşmeyle ilgili kararların da etkisi geç yansıyor. En muhafazakar olduğumuz alanlardan bir tanesi maalesef bu dolaşım hikayesi. Benim tamamen şey bir dünyaya doğmam lazım. Sınırların olmadığı bir dünyaya. Hakikaten en sevmediğim, en nefret ettiğim konulardan bir tanesi bu. Sürekli kapılarda bir şekilde insanların durduruluyor olması, şu veya bu sebeple sınırlardan geçemiyor olmanız. Maalesef negatif biçimde bir konu var. Sınır tanımayan iklim krizi. son olarak lafı oraya da getireyim. İklim krizi sınır tanımıyor. O her tarafı kapıların hepsinden geçiyor. Kapıları deviriyor. Sınır kapılarını. Ama bizler maalesef giderek az kapıdan geçebiliyoruz. Artık Avrupa'nın birçok yerine gitmek de hayal. Dünyanın birçok yerine seyahat de aslında giderek hayal haline geliyor. Korona da biraz bahanesi gibime geliyor açıkçası. Elbette büyük evet. etkisi var. Ben onu küçümsemiyorum ama biraz fazla da bu konularda nasıl diyeyim yani heyecanlı bir şekilde üstüne atlıyor. Bütün bu vize bürokrasisi işte iç işlerini vesaire yönetenler de öyle söyleyeyim.
Evet ama bu arada da sınır tanımayan şeyler uçuşlar var. Hiçbir yere gitmeyen uçuşlar ve hiçbir yere gitmeyen aşk gemileri seferleri de başlamış.
Maraş'a evet, da gitmeyecekler o, ama.
Maraş'a gidebilirler. Tam aslında kruzların zaten korku filmi gibi bir hali var korona döneminde. Yok. Evet. Yani Maraş'a bodoslama böyle girebilirler. Şaka bir yana tabii bu 11 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kuzey Kıbrıs için oldukça önemli. Onu da takip ediyor olacağız. Ve Kıbrıs meselesinin de işte negatif biçimde hareketlendiğini görüyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. O Türkiye özel toplantısının bir sonucu daha var. Bu arada Suriye ile ilgili, Suriye'nin kuzeyi ile ilgili konu da hareketlendi. Orada da yeni bir askeri harekat mı olur, ne olur vesaire diye. Bu özel Avrupa Birliği'nin özel toplantısıyla ne alakası var diyeceksiniz. AB Konseyi'nin bu 1-2 Ekim'deki toplantısı bu 2016 göç anlaşmasına Türkiye ile AB arasında atıf yapılmıştı malum. Orada güvenli bölge mültecilerin, Suriyeli mültecilerin dönüşü için oluşturulması için Türkiye'ye destek olunacağı söyleniyordu. O atfı gören de yani o 2016 paketinin içindeydi diyelim. Maddelerden bir tanesiydi. O atfı gören Türkiye'de, Ankara'da bu konuda da hareketlendi bu arada. Bunu da belirtelim.
Evet. Önemli. Takipte evet. kalalım tabii. Peki çok kalalım. Teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.
Sizin görüşmek üzere.
Hepinize görüşmek sağlıklı üzere. Günler.
Sağ olun.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.